Ayrım 44.
Bir insanın hem onun kadar asil hem de anlamsız bir hali olması pek enderdir. Onun gelmesiyle toplantının açılması bir oldu. Herkesin yüzünü inceden inceye tetkik etmekle meşgul olan Julien, ansızın Monsieur de Lamolle'ün sesiyle kendisine geldi. Marquis, size Monsieur l'Abbé Sorel'i takdim edeyim diyordu. Hayret edilecek bir belleği var. Kendisine ona bir görev verilebileceğini bildirdiğim daha henüz bir saat oldu. Belleğinin gücü hakkında sizlere bir fikir vermek üzere bu kısa süre içinde Quotidien gazetesinin ilk sayfasını baştan aşağı ezberlediğini söyleyebilirim. Dük, ha şu ne zavallısının dış haberleri dedi. Sonra aceleyle gazeteyi aldı ve kendisine önem verdirmeye fazlaca çaba sarf ettiği için gülünç olan bir tavırla Julien'e bakarak ''Söyleyin bakalım Monsieur'' dedi. Odayı derin bir sessizlik kapladı, bütün gözler Julien'e dikilmişti. Julien o kadar ezbere okuyordu ki bir 20 satır okuduktan sonra Dük kendisine ''Yeter'' dedi. Yaban domuzu gibi hain hain bakan bodur herif oturdu. Bu toplantıya başkanlık edeceği belliydi çünkü oturur oturmaz Julien'e bir kumar masası gösterdi ve alıp yanına getirmesini emretti. Julien kalem kağıt alarak onun yanı başına yerleşti. Yeşil örtülü masanın etrafında toplananların 10 kişi olduğunu saydı. Dük, Monsieur Sorel dedi, yandaki odaya gidiniz sizi çağırırlar. Ev sahibi kuşkulu bir hal aldı, yanındakine yavaşça pencereler kapalı değil dedi. Sonra Julien'e dönerek budalaca bir tavırla pencereden bakmak yararsızdır diye bağırdı. Julien, bunlar hükümeti devirmek üzere bir hareket hazırlıyorlar. Ben de her nasılsa onların aralarına katılmış bulunuyorum diye düşündü. Çok şükür ki bu gizli hareket insanı grev meydanına götürüp de kellesini uçurtan cinsinden değil. Bir tehlike olsa bile ne yapalım? Marquis'in bana yaptığı iyiliklere sayarız. Onun uğrunda daha fazlasını da göze alsam çok mu? Yaptığım ve yapacağım çılgınlıkların onun başına açacağı derdi, böyle bir hareketle tamir edebilsem ne mutlu bana. Bir taraftan çılgınlıklarını, mutsuzluklarını düşünüyor, diğer taraftan da çevresine iyice bakarak belleğine yazmaya çalışıyordu. Marquis'in uşağına sokağın adını söylediğini, hem o zamana kadar hiç adet değilken o gün bir kira arabasına bindiğini ancak bu anda hatırladı. Uzun süre Julien'i böyle kendi haline, düşünceleriyle baş başa bıraktılar. Duvarları sırmadan geniş şeritleri olan kırmızı kadife ile kaplanmış bir odadaydı. Konsolun üzerinde fil dişinden bir haç ve şöminenin üstünde de Monsieur de Maistre'in sırtı yaldızlı, nefis bir şekilde ciltlenmiş Papa adlı eseri vardı. Julien içeride konuşulanları dinlemiyormuş gibi görünmek için bir kitap açtı. Yandaki odadan ikide bir de sesler yükseliyordu. Nihayet kapı açıldı ve kendisini çağırdılar. Başkan, şu andan itibaren Dük de nokta nokta noktanın huzurunda konuştuğunuzu düşününüz baylar diyordu. Sonra Julien'i göstererek bu bay dedi, bizim davamıza candan bağlı olan bir rahip adayıdır. Burada konuştuklarımızı en küçük ayrıntısına kadar oraya şaşırtıcı belleği sayesinde ulaştıracaktır. Üst üste 2-3 yelek giymiş olan babacan tavırlı adamı işaret ederek söz sizindir dedi. Julien bu yelekli adamın adının söylenmesinin daha doğal bir şey olacağını düşündü, eline kağıt aldı ve alabildiğine yazdı. Yazar buraya bir sayfa dolusu nokta yazmayı tercih ederdi. Ama editör noktalarla dolu bir sayfanın göze iyi görünmeyeceğini ve bu kadar çılgınca bir yazının güzellikten yoksun olmasının ölümden beter olacağını söyledi. Bunun üzerine yazar ona, ''Siyaset edebiyatın boynuna takılan bir taştır, 6 aya varmaz onu bastırır.'' dedi. Hayal ürünü olan şeyler içinde siyasetten dem vurmak, bir konser ortasında tabanca patlatmaya benzer. Bu ses yırtıcıdır ama şiddetli değildir. Hiçbir aletin sesine uymaz. Siyasetten bahsedecek olursam okuyucularımızdan yarısı fena halde gücenecektir. Sabah gazetesinde bu siyaseti başka türlü okuyan diğer yarısının da canı sıkılır. Tabii yazara şöyle derler. Eğer sizin kahramanlarınız siyasetten söz etmezlerse, Bunlar 1830 yılında yaşayan Fransızlar değil demektir. Bu takdirde kitabınız iddia ettiğiniz gibi uzun bir yol boyunca gezdirilen bir ayna olmaktan çıkar. Julien'in yazdığı tutanak 26 sayfaydı. Tartışma hakkında yarım yamalak fikir verecek bir özetten ibaretti. Zira her zaman olduğu gibi onun da fazlası çok iğrenç ya da pek az gerçeğe uygun gözükecek yerleri atlaması gerekiyordu. Gazette Tribuno'ya bakınız. Dipnot, Gazette Tribuno, Adliye Ceridesi. Üst üste yelekler giymiş olan babacan tavırlı adam, bu belki de bir psikopostu, sık sık gülümsüyordu. Gülümsedikçe de kapakları durmadan kıpırdayan gözleri garip bir şekilde parlıyor, her zamankinden daha kararsız bir belirtiyle doluyordu. Dük'ün huzurunda Julien içinden iyi ama hangi Dük diyordu. Herkesten önce söz alarak görünüşe bakılacak olursa, düşünceleri ortaya atan ve bir çeşit savcı görevini gören bu kişi, Julien'e kararsızlık içinde bocalıyormuş gibi göründü. Savcıların çoğu gibi o da bir türlü bir karara, bir sonuca varamıyordu. Tartışma esnasında Dük onun bu kusurunu yüzüne vuracak kadar ileri gitti. Ahlak üzerine bağışlayıcı bir felsefeye dayanan birçok sözler savurduktan sonra yelekli adam, bir büyük adamın anısı her zaman yaşayacak olan ölümsüz Pitt'in yönettiği soylu İngiltere, ihtilali önlemek için 40 milyar frank sarf etti. Yüksek kurulumuz acı bir soruna açıkça dokunmama müsaade ederse, İngiltere'nin Bonaparte gibi bir adamla, hele ona karşı koymak için elde bir yığın iyi niyetten başka bir şey bulunmazsa, ancak kişisel çarelerle başa çıkılabileceğini pek anlayamamış olduğunu söyleyeceğim. Ev sahibi kuşkulu bir tavırla, "Ay yine mi adam öldürmenin övgüsünü yapmaya başladık?" dedi. Başkan kızarak, "Allah aşkına bu duygusal ahlak derslerini bırakınız," diye bağırdı. Bu sözleri söylerken yaban domuzununkinden farksız olan gözleri hain bir bakışla pırıl pırıl parladı. Sonra yelekli adama, "Devam ediniz," dedi. Başkanın alnı ve yanakları kıpkırmızı kesilmişti. Raportör yine sözüne başlayarak, "Soylu İngiltere bugün ezilmiş bir haldedir," diye devam etti. Zira her İngiliz ekmeği için vereceği paradan önce ihtilalcilere karşı koymak için harcanan 40 milyar frangın faizini ödemek zorundadır. İngiltere'nin başında artık bir Pitt yok. Oldukça önemli bir kişi olan ve asker olduğu anlaşılan birisi atılarak, "Pitt yoksa Wellington dükü var," dedi. Başkan, "Allah aşkına baylar susunuz," diye bağırdı. "Eğer hep böyle kavga edeceksek Monsieur Sorel'i buraya ne diye aldık? Gereği kalmayacak." Dük, Napolyon'un eski generallerinden olan ve herkesin sözünü kesen bu adama yüzünü ekşitip bakarak, "Bayın birçok düşünceleri olduğunu biliriz," dedi. Julien bu sözde bir kasıt olduğunu ve kişisel bir şeye telmihte bulunarak oldukça hakaret ifade ettiğini sezdi. Herkes gülümsedi, dönek general öfkeden köpürüyordu. Raportör kendisini dinleyenleri mantığa ve sağduyuya yöneltmekten umudunu kesmiş bir halde, "Artık Pitt falan yok baylar," dedi. "İngiltere'de ikinci bir Pitt çıksa bile artık geçmiş ola, bir ulusun gözleri aynı yöntemlerle iki kez boyanamaz." Demin söz keserek ortaya atılan general, "İyi ya," diye bağırdı. "İşte bunun içindir ki bundan sonra Fransa'da artık muzaffer bir general, bir Bonaparte çıkmayacaktır." Bu kez başkan da Dük de pek arzu ettiklerini her ne kadar Julien gözlerinden anladıysa da kızmak cesaretini gösteremediler. Gözlerini eğdiler ve Dük herkesin işitebileceği bir şekilde içini çekmekle yetindi. Fakat konuşmak üzere söz alan üye artık iyiden iyiye kızmıştı. O tebessümlü nezaketi de Julien'in doğal sandığı ölçülü konuşmayı da bir tarafa bırakarak ateş püskürüyordu. "Kısa kesmem için pek acele edildiğini görüyorum," dedi. "Evet, bir an önce sözlerime son vermem isteniyor. Kimsenin kulaklarını yormamak için ne kadar çaba harcadığım hiç hesaba katılmıyor. Pekala baylar, öyleyse kısa keseceğim. Hem de size en bayağı kelimeler kullanarak konuşacağım. İngiltere'nin bizim haklı davamız uğrunda harcayacak bir tek meteliği bile yok. Hatta Pitt mezarından çıkıp da bizzat gelse ve bütün dehasını kullansa, Yine İngiltere'deki o küçük emlak ve arazi sahiplerini kafese koyamaz. Zira onlar o pek kısa süren Waterloo Savaşı'nın bile kendilerine 1 milyar franga patladığını pekala biliyorlar. Gittikçe coşarak, "Madem ki açıkça konuşmam isteniyor, öyleyse söyleyeyim," dedi. "Kendinizden başka kimseden hayır beklemeyin, çünkü İngiltere'nin size verilecek bir tek kuruşu bile yok. İngilizler bile para veremeyince, bol bol cesareti olan fakat meteliği olmayan Rusya, Avusturya ve Prusya, Fransa uğrunda bir, hadi bilemedin iki kez savaşı göze alırlar ama o kadar. İhtilalcilerin toplayacağı askerlerin ilk savaşta mağlup olmaları muhtemeldir, kim bilir, belki de ikincide de mağlup olurlar. Ama üçüncüde, hatta benim bir ihtilalci olduğumu sanacak olsanız bile, söyleyeceğim şey onların karşılarına 1794 yılının düzenli askerlerinin çıkacağıdır." Bu noktada 3-4 kişi birden ortaya atılarak hatibin sözünü kestiler. Başkan Julien'e, "Monsieur," dedi, "yandaki odaya gidin de şimdiye kadar yazdığınız tutanağı hele bir temize çekin." Julien istemeye istemeye salondan çıktı. Konuşmacı onun her zamanki düşüncelerinin konusu olan bir takım olasılıklara değinmişti. "Kendileriyle alay ederim diye korkuyorlar," diye düşündü. Tekrar içeri çağrıldığı zaman Monsieur de Lamolle, kendisini çok iyi tanıyan Julien'in tuhafına giden bir ciddiyetle, "Evet baylar," diyordu. "Sœur-t-il Dieu, table ou couvette?" Dipnot, "Tanrı mı, masa mı, yoksa leğen mi olacak?" Sözü, sanki özellikle bu zavallı ulus için söylenmiş. Ünlü hikayeci La Fontaine, "Tanrı olacak," diye bağırmış. Bu soylu ve derin sözde, işte sanki sizler için söylenmiş baylar. Kendinize güvenerek iş görün. Ancak bu suretle soylu Fransa, atalarımızın kurduğu ve bizim de 15. Louis'nin ölümünden önce gördüğümüz halini aşağı yukarı andıran bir halde yeniden doğar. İngiltere veya hiç olmazsa o soylu ruhlu lordlar da o aşağılık ihtilalcilerden bizim kadar nefret eder. İngiliz altını olmasa ne Avusturya, ne Rusya, ne de Prusya 2-3 savaştan başka bir şey yapamazlar. Bu da 1817'de Monsieur de Richelieu'nun o kadar aptalcasına hareket ederek yararlanmasını beceremediğimiz lehimizde bir işgali neticelendirmek için yeterli mi bakalım? Dipnot, 1817'deki Aix-la-Chapelle Kongresi'nde Monsieur de Richelieu Fransa'dan işgal ordularının çekilmesini sağlamıştı. Fakat bu başarı bazı müfritlerin siyasal nedenlerden ötürü hoşuna gitmemişti. Çünkü birçok planları bu suretle suya düşmüş oluyordu. Sanmam. Bunun üzerine yine ortaya birisi atılarak konuşmacının sözünü kestiyse de herkesin sus dediğini işitince çenesini kapatıverdi. Bu kez de damdan düşercesine lafa karışan imparatorluktan kalma bir generaldi. Bu adam Cordon Bleu nişanını almak istediği için gizli notada kendisinin de bir payı bulunmasını istiyordu. Gürültü kesilince Monsieur de Lamolle, ben sanmıyorum diye devam etti. Bu sözleri söylerken ben kelimesini Julien'in hoşuna giden küstahça bir tonla bastırarak telaffuz etti. Elindeki kalemi uçarcasına hemen hemen Marquis'in sözleri kadar kolayca kaydırarak hem yazıyor hem de içinden bu söze diyecek yok doğrusu diyordu. Monsieur de Lamolle bir tek sözle taşı gediğine koydu ve şu ne dediği belli olmayan generalin 20 tane savaşını berbat ve perişan etti. Marquis sözlerini tarta tarta söyleyerek yeni bir askeri işgali sadece dışarıdan beklememeliyiz diye devam etti. Globe'da ortalığı birbirine katmak isteyen kundak vazifesini gören makalelerini gördüğümüz gençlerden 3-4 bin subay çıkar ve bunların arasında da bir Kleber, bir Hoh, bir Jourdan, bir Pichegru bulunabilir ama niyetleri onlarınki kadar temiz olamaz. Başkan, "Biz onun onurunu, şanını yükseltmedik," dedi. "Onu ölmezleştirmeliydik." Monsieur de Lamolle, kısacası Fransa'da iki siyasal parti olmalı diye devam etti. Fakat sadece birer isimden ibaret kalmamak şartıyla gerçekten birbirinden tamamıyla ayrı iki parti. Kimi ezmek gerektiğini bilelim. Bir tarafta gazeteciler, seçmenler, kısacası kamuoyu, gençler ve ona hayran olan her şey. Gençliğin incir çekirdeği doldurmayan sözlerinin gürültüsüyle varsın aklı başından gitsin. Bu esnada bizim, evet bizim, onlara karşı kesin bir üstünlüğümüz var. Çünkü bütçeyi elinde tutan, çarçur eden bizleriz. Monsieur de Lamolle'ün yine sözünü kestiler. Marquis sözünü kesen adama dönerek, insanı hayran eden bir azamet ve tabii bir sesle, ''Siz Monsieur'' dedi, ''bu sözlerim onurunuza dokunduysa, siz bütçeyi çarçur etmiyor, kemiriyorsunuz. Sadece devletin hazinesinden 40 bin frangı, örtülü ödenekten de bir 80 bin frank kadar parayı yutuyorsunuz, o kadar.'' ''Peki öyleyse Monsieur, madem ki beni zorluyorsunuz, ben de örnek olarak sizi ele almaktan çekinmeyeceğim.'' Kral Saint Louis'nin peşinden Haçlı seferlerine katılan atalarınız gibi sizin de bu 120 bin franga karşılık hiç olmazsa bir alay, bir bölük, hatta bundan da vazgeçtim, 50 kişilik dövüşmeye hazır bir yarım bölük asker, davamız uğrunda seve seve can verecek 50 kişi çıkarmanız gerekmez mi? Oysa bunun yerine sizin bir sürü uşağınız var. Hem de günün birinde ihtilal çıkacak olursa bu uşaklardan ilk korkacak olan bizzat kendinizsiniz. Baylar, her vilayette sadık 500 kişilik birer güç kuramadıkça biliniz ki kralın tahtı da, kiliselerdeki mihraplar da, asalet de er geç mahvolabilir. Fakat bu adamların sadık olmaları gerekir derken, yalnızca birer Fransız gibi yiğit olmaları değil, aynı zamanda birer İspanyol gibi de inatçı olmaları gerektiğini kastediyorum. Bu birliklerin yarısını bizim oğullarımız, yeğenlerimiz, kısaca gerçekten soylu olan öğeler oluşturmalıdır. Bunlardan her birinin yanında yine 1815'tekine benzer olaylar patlak verince yakasına hemen Napolyon'un üç renkli bayrağını temsil eden kurdelayı takıverecek boşboğaz birer küçük burjuva değil, Catalino gibi temiz yürekli ve dürüst birer köylü çocuğu gerekir. Bizim soylumuz ona fikirlerimizi aşılayacak, mümkünse süt kardeşi olacaklar. Yeter ki her birimiz her vilayette böyle 500 kişilik sadık birer güç oluşturmak üzere gelirimizin 1/5'ini gözden çıkaralım. İşte ancak bu suretle yabancı bir askeri işgale güvenebiliriz. Yoksa yabancı bir asker kendisine yardım edecek 400-500 asker bulunacağından emin olmazsa hiçbir zaman kalkıp da ta Fransa'nın göbeğine kadar Dijon'a kadar uzanmaz. Yabancı ülkelerin kralları ancak kendilerine Fransa'nın kapılarını açmak için silaha sarılmaya hazır 20 bin soylunun beklediğini bildirecek olursanız sözlerinize bir değer verip dinlerler. Bana bu pek güç bir iş diyeceksiniz. Baylar, kellemizi kurtarmak için bundan başka yol yoktur. Basın özgürlüğü ile bizim birer soylu olarak yaşayabilmemiz arasında ölesiye bir savaş var. Ya birer dokumacı köylü olmayı göze alırsınız ya da silaha sarılırsınız. Pısırık olunuz ama avanak olmayın, gözlerinizi dört açın. Size ihtilalcilerin sözlerini kullanarak silah başına diyeceğim. Dipnot, Forme vos bataillon. Fransızların milli marşı olan La Marseillaise'in nakaratından bir parça. Bunu yapacak olursanız bir soylu Gustav Adolf daha çıkar ve dünyada krallığın temellerinin sarsılmasından korkarak kendi ülkesinden 300 fersah uzaklara kadar uzanarak bir zamanlar Gustav'ın protestan hükümdarlarına yaptığı tarihsel yardımı tekrarlar. Bir düzeye konuşarak bir türlü harekete geçmemek niyetinde misiniz? Öyleyse bundan 50 yıl sonra Avrupa'da artık kral namına bir şey kalmayacak, ortalığı cumhurbaşkanları istila edecek demektir. Hem 4 harfle, yani K, R, A, L harfleriyle beraber rahipler de soylular da ortadan kalkar. O zaman artık aşağılık bir çoğunluk, demagoji yaparak seçilmeye çalışan adaylardan başka bir şey kalacağını tasavvur edemiyorum. Siz istediğiniz kadar bütün Fransa'da herkes tarafından sevilen ve tanınan, itibarlı bir generalin olmadığını, ordunun yalnızca krallığı ve kiliseyi koruyacak şekilde kurulduğunu, bütün tecrübeli komutanların çıkarıldığını, oysa Prusya ve Avusturya ordularında her alayda hiç olmazsa 50 tane savaş görmüş az değmen bulunduğunu söyleyin. Orta tabakaya mensup 200 bin genç savaşmak için can atıyor. Ağırbaşlı bir adam boğulurcasına bir sesle, "Tatsız gerçekleri artık bir tarafa bırakın," dedi. Bu zat herhalde kiliseye mensup yüksek şahsiyetlerden biriydi, zira Monsieur de Lamolle ona kızacağı yerde hoş bir tebessümle karşılık verdi. Bu da Julien için büyük bir işaret oldu. "Tatsız gerçekleri artık bir tarafa bırakalım, kısa keselim baylar. Kangren olmuş bacağı kesecek adamın kalkıp da cerraha, bu hasta bacak sapasağlamdır demesi münasebetsizlik olur. Kullanacağım deyimi hoş görün baylar. Soylu ruhlu Dük de nokta nokta nokta da bizim cerrahımızdır." Julien nihayet son sözü söylediler diye düşündü. "Demek bu akşam nokta nokta nokta kentine doğru yola çıkacağım." 23. Bölüm. Papazlar, ormanlar, özgürlük. Dipnot: burada kiliselere, manastırlara ait olup da ihtilal hükümeti tarafından kamulaştırılan ormanlar ve emlak kastediliyor. Bu hususta birinci kısımda da bir not vardır. Her varlığın ilk yasası kendini korumak, yaşamaktır. Siz baldıran ekiyor, sonra da buğday biçmek istiyorsunuz. Machiavelli. Dipnot: Sige, baldıran otu. Bu ottan çok kuvvetli bir zehir çıkar. Burada zehir ekiyor da denilebilirdi. Büyük Grek filozofu Sokrat, kase ile bu zehirden içmeye mahkum edilmişti. Ağırbaşlı zat devam ediyordu. Bilerek konuştuğu görülüyordu. Julien'in son derece hoşuna giden tatlı ve gösterişsiz bir belagatle şu büyük gerçekleri anlatıyordu. 1. İngilizlerin bizim için harcanacak tek bir lirası dahi yoktur. Orada artık Hume'un prensipleri hüküm sürüyor. Dipnot: David Hume, 1711-1776, İngiliz tarihçisi ve filozofu. İngiltere'deki evliya gibi dindar kimseler bile bize para vermez. Monsieur Brougham ise bizimle alay eder. Dipnot: Henry Brougham, 1778-1868, liberal İngiliz gazetecisi. 2. İngiliz parası olmadan Avrupa'daki kralları bir iki savaştan fazlasına sürüklemek olanaksızdır. İki savaş ise küçük burjuva sınıfını ortadan kaldırmaya yetmez. 3. Fransa'da silahlı bir parti oluşturmak gereklidir, yoksa Avrupa'da hala krallığı devam ettiren devletler bu iki savaşı da göze almaz. Sizlere bir gerçek diye teklif etmeye cesaret göstereceğim dördüncü nokta da şudur. Fransa'da kiliseye dayanmadan silahlı bir parti kurmak olanaksızdır. Size bunu hiç korkmadan söylüyorum, çünkü birazdan ispat edeceğim de ondan baylar. Kiliseden hiçbir şey esirgememek gerekir.